Ayrım 3. Din psikolojisi bilimi. Din psikolojisi, dini olguları psikolojik bakış açısıyla inceleyen sosyal bir bilimdir. İnsanın ruhsal yaşayış ve davranışları içerisinde dini nitelik taşıyan her şey, din psikolojisinin konusunu oluşturur. Hareket noktası insan olduğu için dini naslardan yola çıkarak onlara dayanan temel ilahiyat bilimlerinden farklı bir bakış açısına sahiptir. Din psikolojisi, bireylerin kutsal kabuk ettikleri, varlık ya da varlıklarla ilişkileri çevresinde ortaya koydukları her türlü söz, tecrübe ve davranışları anlamaya ve açıklamaya çalışır. Din psikolojisi, dinin kaynaklarını değil, onun bireyin ruh dünyasında oluşturduğu yansımaları inceler. Zaten din psikolojisinin dini mucizeleri belirleyecek yöntemi, Tanrı'yı keşfedilecek ölçeği veya ahiretin varlığını veya yokluğunu kanıtlayacak herhangi bir aracı da yoktur. Din psikolojisinde gerçekleştirilen ölçümler, kimin cennetlik veya cehennemlik olduğunu belirlemek için değil, dinin diğer faktörlerle ilişkisini tespit etmek için yapılmaktadır. Bireysel dindarlığın nihai değerlendirmesi ise dinin sahibi tarafından yapılacaktır. Din psikolojisi, dini yaşayış ve davranışın yapı ve muhtevası ile birlikte bunlara katılan ruhsal fonksiyon ve süreçleri bir bütün halinde inceler. Ancak dini yaşayış ve davranışa bütün ruhsal fonksiyon, parantez içinde duygu, düşünce, irade ve süreçlerin katılması, konuyu sadece dini boyut sınırlarının çok ötesine taşımaktadır. Bu durumda din psikolojisinin konusu bir bütün olarak insanın kendisi olarak karşımıza çıkar. Tecrübi bir bilim olarak dinin gerçekliği üzerine söz söyleme yetkisinin kendinde görmeyen din psikolojisi, dini olguları, bilinç ve davranışların muhtevaları olması bakımından inceler. Gözlemlerini tasvire dönüştüren din psikolojisi, çeşitli analizler yaparak onları anlamaya çalışır. Dini hayattan anlaşılan şeyler ise belli bazı temellere oturtularak, parantez içinde teorik yaklaşımlar, açıklanmaya çalışılır. Din psikolojisinin açıklamaları kesin ve bağlayıcı değil, gelişim ve değişim açık, aydınlatıcı ve tasvir edici özellikleri sahiptir. Dinin ilk temel boyutu bulunmaktadır. Dinin iki temel boyutu bulunmaktadır. Bunlardan biri insanın iç dünyasıyla sınırlı subjektif boyuttur. Diğer boyut ise müşahedeye açık, yani objektiftir. Dinin objektif yüzü, dinde insanların tutum ve davranışlarına somutlaşan, toplumsal kurum ve organizasyonlarda yaşayan yönüdür. Din psikolojisinin temel araştırma alanı ise dinin subjektif yönüdür. Ancak bireyin subjektif durumunun anlaşılabilmesi için onun iç dünyası ile ilgili toplanan verilerin objektif bir çerçeve üzerine oturtulması gerekmektedir. Bu durum ise incelenen dinin objektif boyutu hakkında bilgi sahibi olmayı zorunlu kılmaktadır. Çünkü dini davranışın güdü ve niyetlerini analiz eden din psikoloğu, ancak onları dini referanslar sistemi için yerleştirdikten sonra sağlıklı bir şekilde analiz eder. Örneğin İslam dini açısından bakıldığında Kur'an ve sünnet dinin objektif boyutunu oluşturur. Bu kaynaklardan beslenen bazı kişisel yorumlar ise genel kabul görür insanların hayatlarında somutlaşmaya başlamadan, parantez içinde mezhepler itibaren, dinin objektif boyutuna dahil olurlar. Müslüman bireyler üzerinde çalışan din psikoloğu, toplamış olduğu gözlemleri bu çerçeve üzerine oturtarak anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Din psikolojisinde kullanılan yaklaşımlar, dinin insani bir olgu olması, onun insan ürünü bir olgu olarak anlaşılmasını da beraberine getirmiştir. Dinin hakikatini, insani ve dünyevi gerçekliği indirgeyerek kavramlaştırmaya çalışan bu yaklaşıma, dinin psikolojisi literatüründe indirgemeci yaklaşım denmektedir. Dini gerçeklikle insani gerçekliği eşit sayan bu yaklaşım, dinin aşkın yönünü ve kendisinin insan ötesi, tabiat üstü, kutsal bir kaynağa ait olarak takdim etmesini kabul etmemektedir. Ancak din insanla başlasa da onu insan ürünü bir şey olarak yeniden kurmak imkansızdır. Zira din bağımsız kimliğiyle var olan tamamen farklı mahiyet ve düzen ile ilişkilidir. O, sosyokültürel dünyada yaşayan bir gerçeklik olarak insanın dışında ve ondan bağımsız, objektif bir varlığa sahiptir. Dini bir eğilimle dünyaya gelse de bütün insanlar dinle toplumsal ortamda tanışmaktadır. İnsan psikolojisinin böyle bir fonksiyonu olsa veya insanda bir din veya tane figürü üretme potansiyeli bulunsa bile onu toplumda hazır bulduğu için böyle bir ihtiyaç duymamaktadır. Dini toplumun bir fonksiyon olarak düşünmek ise İman hayatının derinlik ve dinamizmi nazari dikkate alındığında son derece sığ kalmaktadır. Nitekim hiçbir toplumsal davranış formunun dinin hayata yüklediği anlam yüklemesi mümkün değildir. Ayrıca dinin insana sağladığı motivasyon diğer değer yöntemleriyle kıyaslanamayacak derece yüksektir. Örneğin din, dünya tarihinde uğruna diğer tüm nedenlerden daha fazla şehit verilen bir fenomendir. Din sembolik bir sistem olsa da o kendi sembolik yüzüne eşit değildir. Din psikolojisinin görevi ise dine kaynak aramak değil, dini bir bağlanma içinde olan bireyin hayatını anlamaya çalışmaktır. Subjektif düzeyde din insanla birlikte var olduğu için dindeki her şeyin psikolojik bir boyutu vardır. Ancak bu durum dinin psikolojinin bir ürünü olduğu anlamına gelmemektedir. İndirgemeci yaklaşımı eleştiren psikologlar onun yerine karşılıklı ilişki yaklaşımını teklif etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre birbirlerinden farklı iki olguya birbirlerinin nedenleri veya sonuçları olarak bakılmayarak aralarındaki ilişkiye odaklanılmaktadır. Buna göre insan-din ilişkisinde dinin kökenini araştırmak yerine iki olgu arasındaki ilişkinin derecesi ve boyutları ön plana çıkmaktadır. Örneğin dindarlıkla ruh sağlığı arasındaki ilişki nedir? Dindarlık yükselirken mutluluk artmakta veya azalmakta mıdır? Gibi sorulara cevap bulunmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım ilişkisel din psikolojisinin gelişimine de önemli katkıda bulunmuştur. Zira insan davranışını etkileyen birden çok faktör olması genel psikolojide olduğu gibi din psikolojisinde de nedensel açıklamayı sınırlandırmaktadır. Maneviyat, inanç ve din psikolojisi. İnanç olayında birbiriyle iç içe geçmiş bir takım psikolojik süreçler rol oynamaktadır. Din psikolojisi de kendi sınırları çerçevesinde inanma veya iman eyleminin bu psikolojik süreçlerin bütünlüğü içerisinde nasıl yapılandığını aydınlatmaya çalışmaktadır. Maneviyat kavramı. Dini de içine alan ve her türlü kutsallık atfeden olgu ve objeye yönelik inançları bünyesinde bulundurmaktadır. Üçü de inanç ifadede eden maneviyat, inanç ve din kavramlarını ortak merkezli birbiri içinde üç daire olarak düşünmek mümkündür. En geniş dairede maneviyat halkası bulunurken ikinci halkada inançlar bulunmaktadır. İnanç kavramının dini de içine alması insanın din dışı inançlarının da olmasından dolayıdır. Objesi Tanrı veya Tanrı ile ilgili olan dini inançlar ise üçlü dairenin en küçük halkasını oluşturmakta ve bireyin Tanrı yönelik tutumlarını yapılandırmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi maneviyat, dini de içine almakla birlikte ondan daha kapsamlı, din dışı ruhsal değerler de içeren bir kavram özelliği taşımaktadır. Örneğin birçok insan için vatan, millet sevgisi, namus gibi kavramlar manevi bir değer ifade etmelerine rağmen dini inanç kategorisine girmemektedir. Bu durumda bir bütün olarak din maneviyatla ilgilidir. Ancak parantezinde sanat, müzik ve benzeri maneviyatın tamamı dinle ilgili değildir. Öte yandan dinde maneviyatın karaktersizliği olan aşkınlık en yüksek düzeyde bulunduğundan dini manevi arayışın zirvesi olarak tanımlamak yanlış değildir. Bu şekilde din dışı manevi faktörler bireyin kişiliğini genişleten, dini ise insanın kendisini aşma potansiyeli taşıyan faktör olarak kabul etmek mümkündür. Bu durumda din bir taraftan insan yaşamının nihai sınırlarını taşıyarak sınırlarını keşfetmeye yöneltirken diğer taraftan fani ebedi ile karşı karşıya getirmektedir. Böylece dinler maneviyatın en gelişmiş biçimlerini temsil ederler. Din psikolojisinin konusu ve araştırma alanları. Dini hayata bütün ruhsal fonksiyonların iştirak etmesi ve dinin de insan hayatının bütün alanlarını kapsaması din psikolojisinin araştırma alanını alabileceğince geliştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında din psikolojisinin araştırma alanı dini bir bağlanma için olsun veya olmasın tek kelimeyle insandır. Din psikolojisi her ne kadar daha çok inanan insanların subjektif hayatını önceliyorsa da esas konu Tanrı ile ilişkili içinde olmanın veya olmamanın nedenleri ve sonuçlarıdır. Buna göre dini bir bağlanma için olanlar kadar herhangi bir inancı benimsemeyen, inanç ve din konusunda ilgisiz veya karşıt olan bireyler de din psikolojisinin araştırma alanına girerler. Din psikolojisi, din ve inanç olgularının gerçekliğiyle ilgilenmez. Zira temelde real, parantez içinde olgusal ve psikolojik, parantez içinde algısal, olmak üzere iki türlü gerçeklik bulunmaktadır. Hiçbir teolog veya dindar Tanrı'nın reel gerçekliğini ispatlayamayacağı gibi hiçbir ateist de onun olmadığını ispatlayabilecek durumda değildir. Tanrı'ya inanan birisi için de bu durum psikolojik bir gerçekliktir. Onun için bu inanç devam ettiği müddetçe Tanrı'nın varlığı bir ispat konusu değildir. O, Tanrı'nın varlığını ispatlamaya ihtiyaç duymadığı gibi onun varlığını ispatlama konusunda başarısız olması da bu psikolojik gerçekliği ortadan kaldırmaz. Bundan dolayıdır ki Tanrı'nın varlığı veya yokluğu din psikolojisi için önemli değildir. Tanrı diye bir şeye inanan birisinin olması din psikolojisinin araştırma alanını ortaya çıkarma noktasında yeterlidir. Zira bir hayal bile olsa bu durum psikolojik bir gerçekliğe tekabül etmektedir. Din ve inanç olgusu insan hayatında bir defa olmuş bitmiş durağan bir olgu olmayıp değişik şartlar altında farklı durum ve dönemlerde çeşitli şekillerde ortaya çıkan dinamik özelliklere sahiptir. Dini yaşayışı, duygu, düşünce ve tasavvurlar, ilgi, eğilim ve istekler, davranış, tören ve faaliyetler, ideolojik, ahlaki ve estetik yöneticiler gibi insani bütün ruhsal süreçler içerisinde izlemek mümkündür. Bireyin dine yönelmesi, onu içselleştirerek aşama aşama kişiliğine mal etmesi, din psikolojisinin kişilik psikolojisiyle yakın ilişkisini ortaya koyar. Buna göre dini eğilim ve kabiliyet, dini ilgi ve istekler, dini duygu ve tecrübeler, dini inanış ve tutumlar, dua ve ibadetler, tövbe ve hidayet, dinden kopma ve inançsızlık, mistik ve tasavvufi yaşayışlar, din psikolojisinin başlıca konularını oluşturur. Dindarlığın gelişim süreci, farklı gelişim dönemlerine göre dini hayatın göstermiş olduğu karakteristik özellikler, dinin etki ve fonksiyonları, dindarlığın kaynakları, dini şüphe ve bunalımlar, ahlaki ve dini değerler, dindarlıkla psikolojik ve bedensel sağlık arasındaki ilişkiler, dindarlığın değişik perspektiflerinden ölçülmesi gibi konular, günümüz din psikolojisi çalışmalarında popüler konular arasındadır. Dinler, hayatı organize eden sistemlerdir. Bu yüzden sadece insan ile Allah arasındaki ilişkileri düzenlemezler. Onlar bağlılarının hayatlarını düzenleyerek nerede, ne zaman, nasıl davranmalar gerektiği konusunda bir referans çerçevesi oluştururlar. Şekil ikili görüldüğü gibi insan ilişkiler ağı içinde gömülü bir durumda olup algı alanına giren hemen her şeyle bir tür ilişkisi yaşamaktadır. İnsanın Tanrı ile kurduğu ruhsal ve manevi ilişkiyi kendine temel konu edilen din psikolojisinin araştırma alanı sadece bununla sınırlı değildir. Çünkü insanın da içinde bulunduğu ilişki örtüsündeki ilişkiler tek taraflı olmayıp çift taraflı ve karşılıklıdır. Buna göre insanın ilişkide bulunduğu hemen her şey Tanrı ile ilişkisini etkilediği gibi Tanrı ile ilişkisi de diğer ilişkilerini etkilemektedir. Örneğin bireyin kendi egosuyla olan ilişkisini ele alacak olursak o ego şişmesi sonucunda kendini Tanrı olarak hissedebilmektedir. Kur'an bu duruma heva ve hevesini Tanrı edineni gördün mü? Furkan 25-43 ayetiyle işaret eder. Benzer bir şekilde bireyin maddeyle olan ilişkisi o kadar baskın bir hale gelebilir ki o bütün enerjisini para harcamak için harcayıp dini ve manevi değerleri de paraya çevirmeye çalışabilir. Din psikolojisinin temel konusu dini bilinçtir. İnsanın Tanrı ile kurmuş olduğu ilişki sonucunda bireyin bilincinde etkili olmaya başlayan din, hayatın bilinçle yaşanması sebebiyle bireyin diğer ilişkilerinde de etkili olmaya başlamaktadır. Örneğin dünyasal şeylere, parantez içinde mal, mülk, makam, şöhret ve benzeri, dinle tanışmadan önce farklı açılardan bakan dindar, Tanrı ile girmiş olduğu ilişki sonucunda ona Tanrı'nın uygun gördüğü değerle orantılı değer vermeye başlamakta, onlara ilişkin tutumlarını, dini tutumlarına göre ayarlamaktadır. Mesela İslam'la tanışmadan önce ebeveyni, kendisi için dünyaya gelmeye vesile olan sıradan insanlar olan birisi için bu durum İslam dininin anne babaya verdiği değerler değişmeye başlamakta ve onlar öf bile denmemesi gereken varlıklar mertebesine yükselmektedir. Benzer bir şekilde Müslüman olmadan önce sıradan bir içki olan alkol, Müslüman olduktan sonra yasak içecekler kategorisine girmektedir. Hulasa din doğrudan bireyin bilincine hitap ederek ona kendi rengini vermeye çalışmaktadır. Dinin bilince kendi rengini vermesiyle artık bireyin kendisi de dahil olmak üzere bütün dünya onun için farklı bir şekilde algılanmaya başlamakta. Algıdaki bu farklılık doğrudan bütün ilişkilere yansımaktadır. Bu durumda din psikolojisinin temel konusu insan-tanrı ilişkisi olsa da Bu ilişkinin bireyin bütün ilişkilerini etkilemesinden dolayı insan hayatının tamamı din psikolojisi alanına girmektedir. Din psikolojisinde merkezi bir yere sahip olan insan-tanrı ilişkisi üç şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi ontolojik ilişkidir. Buna göre tanrı var eden, insan ise var edilendir. Dünyanın kendi kendine var olamayacağı gerçeğinden hareketle üretilen bu düşünce daha çok felsefi nitelikler taşımakta ve dini bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Örneğin dünyanın Tanrı tarafından yaratılmadığını düşünen bireyler olduğu gibi Tanrı'nın yaratıcılığını kabul edenlerin bir kısmı da bazı kanunlar yerleştirerek onu ve içindekilerin kendi haline bıraktığına inanmaktadır. Tanrı insan ilişkisinin ikinci biçimi yabaylaşma şeklinde gerçekleşmektedir. Bu ilişki sözlü veya sözsüz olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Buna göre Tanrı insanın iç dünyası dahil olmak üzere tabiata vurmuş olduğu mühürle aslında kendinden haber vermektedir. Bununla birlikte o, rahmet sıfatının tecellisi olarak Ademoğlunu yarattığından bu yana sürekli peygamber göndererek vahiy ile kendisinden haber vermiş, bu haberde insana bir de teklifte bulunmuştur. Olumlu karşılandığı zaman iman sonucunu doğuran bu teklif, esasen Allah'ın insana gelişim rehberliği veya yaşam koçluğu olarak da anlaşılabilir. Kendisine sözlü veya sözsüz bir şekilde hitap edilen insanın bu teklife cevabı olumlu veya olumsuz olsun, aynı şekilde sözlü ve sözsüz olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. İnsanın bu teklife olumlu karşılık vermesi, Tanrı-insan ilişkisinin üçüncü şekli olan Rab-kul ilişkisini beraberine getirmekte ve bu noktadan sonra dindarlık olgusu başlamaktadır. Rab-kul ilişkisinde bireyin Allah'ın Rab kabul ettiğini diliyle ifade etmesi önemli olmakla birlikte, esas olan ilişkinin kalpte yaşanması ve davranışlara yansımasıdır. Allah'ın Rab kabul eden birey aslında kişisel gelişimi için onun rehberliğine güvenen ve bu konuda kendini ona teslim eden konumundadır. Zira Rab eğitim ve gelişimsel rehberlik yapan demektir. Bir yönüyle birey yaşam koçu ilişkisine benzeyen bu ilişki çok daha fazlasını vaat etmektedir. Zira Allah'ın rehberliğinde gelişim yolcuna başlayan birey insana ikinci bir sözsüz ilişki biçiminin yolu da açılmaktadır. Din dilinde ilham olarak isimlendirilen bu yol, Allah'ın kullarından dilediğinin kalbine doğrudan akıttığı bir ışık özelliği taşır. İnanan insan için önemli bir aydınlanma vesilesi olan ilham, aynı zamanda önemli bir motivasyon işlevi de görmektedir. İşte din psikolojisinin temel çalışma alanı, bireyin kendini Tanrı'nın rehberliğine bıraktığı Rab-kul ilişkisidir. Din psikolojisinin görevi. Din psikolojisinin asıl görevi dini bilinci araştırmaktır. Dini bilinç, şuurda mevcut olan ve içe bakışla, parantez içinde iç gözlemle incelenebilecek dinsel farkındalık durumudur. Dini gelişim ise esas olarak dinsel farkındalığın yükselmesi anlamına gelmektedir. Ancak dindarlığın dışarıdan gözlemlenebilecek yüzü, ibadetlerle dahil olmak üzere bireyin bütün davranışlarıdır. Dini tecrübe ise dini bilinçteki duygu unsurunu tanımlamak için kullanılan daha müphem bir kavramdır. Din psikolojisinin görevi, dini duygu, düşünce ve davranış biçimlerini, bu unsurların yöneldiği alanları, onları oluşturan veya etkileyen faktörleri gözlemek, gözlemlerini biriktirmek, belli kurallara göre onları analiz ederek anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Ancak bu durum sanıldığı kadar basit değildir. Zira din alanı zor ve çalışılması güç bir konu olduğu gibi insanın tam olarak anlaşılması da mümkün değildir. Şöyle ki yalnızca tam bir teslimiyetle kabul edilebilir bir şey olan dini, mantığın keskin kılıcıyla parçalarına ayırmak kolay olmadığı gibi esasen buna gerek de yoktur. Burada önemli olan dini ve dini bir hayat yaşayan bireyi mümkün olduğunca doğru anlamaya çalışmaktır. Nitekim hayat sadece pratik bir olay değildir. Aksi takdirde medeniyetin daha az gelişmiş dönemlerinde yaşayan insanlar pratik bir amacı olmayan müzik seslerini çıkarmaya çalışırken oyulmuş bir kamışın üflemeye değer olduğunu asla düşünmezlerdi. Din psikolojisi çalışmaları olgusal düzeyde gerçekleştiği için etnosentrik yaklaşımlar diğer bilim alanlarında olduğu gibi din psikolojisi alanında da hoş karşılanma, bunun için din psikologları herhangi bir din, mezhep, gelenek ve doktrinin diğerlerine üstünlüğünü tartışmazlar. Ancak şunu unutmamak gerekir ki her insan kendi kültürünün çocuğu olduğu için bireyin algı çerçevesi kültürel unsurlar taşımakta ve insanın kendisine istese bile tamamen objektif olamamaktadır. Bu açıdan din psikoloğunun objektif olmak kaygısıyla kendi kültürel kodlarından tamamen uzaklaşma çabasına girip olay ve olguları yabancı paradigmalarla anlamaya çalışması da uygun değildir. Ayrıca bütün yaşantılar benzerini yaşayan insanlar tarafından daha kolay anlaşılabilmektedir. Bu durum aynı veya benzer kültürel atmosferlerde yetişen din psikologlarının kendi kültürleri üzerinde çalışma yapmasını kolaylaştırmaktadır. Buna göre bir Müslümanın dini hayatını Müslüman bir din psikoloğundan daha iyi anlayabilecek biri olmadığı gibi aynı durum bir Hristiyan için de geçerlidir. Ancak burada yapılmaması gereken din psikologlarının kendi dini kültürel müktesebatlarının daha üstün olduğunu ispatlamak için bilimi kullanmalarıdır. Din psikolojisinin amacı, dinin insan hayatını arz etmiş olduğu içsel önem, dindarlığı bireysel açıdan incelemenin gerekliliğini tek başına ortaya koyabilecek güçtedir. Din psikolojisinin amacı ise bireyin dini hayatını bütün genişliği ve derinliğiyle anlamak ve açıklamaya çalışmaktır. Buna göre din psikolojisi, dini bir inanca sahip bireyi psikolojik bakımdan anlama amacı taşımaktadır. Ancak burada anlaşılmaya ve açıklamaya çalışan bireyler sadece dini bir bağlamla içinde olanlar değil, din psikolojisi insanı inanç noktayı nazarından inceleyerek dini bir bağlanma içinde olmayan bireylerle karşılaştırmalar yaparak dinin insan hayatını yaptığı etkileri ortaya konmaya çalışmaktadır. İnsanın tecrübe ve davranışlarında ortaya çıkan dini tezahürleri anlamaya çalışan din psikolojisinin amacı dini metinlerin daha iyi anlaşılması değildir. Onun amacı dindar olmaya müsait ve meyilli bir yapıyla dünyaya gelen insanın daha iyi anlaşılmasına yöneliktir. Din psikolojisinin önemi. İnsanların büyük çoğunluğunun şu veya bu şekilde dinle bir ilişkisi bulunmaktadır. Din karşıtlarının bile din ve inanç olgusuyla ilgilendiği düşünülürse çocuğundan gencine, yetişkininden yaşlısına hemen herkesin akademik anlamda olmasa da din psikolojisiyle ilişkisi bulunmaktadır. İnsanın daha iyi anlaşılması, onun tanınması gerektiği gibi inancın daha iyi anlaşılması da onun daha fazla tanımayı gerektirmektedir. İnanç ve insan olgusu o kadar içlidir ki bir olmadan diğerin anlaşılması mümkün değildir. İnanç perspektifinden insanın anlaşılması ise din psikolojik bilgiyi zorunlu kılmaktadır. Buna göre örgün eğitimden yaygın eğitime, rehberlik ve psikolojik danışmanlıktan dini manevi danışmanlık ve inşaat çalışmalarına kadar insana verilecek her türlü bireysel ve sosyal hizmette genel psikoloji kadar din psikolojisi verilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Din psikolojisinin kullanım alanları. Din psikolojisinin ilk katkısı özellikle bireyin kendisinedir. Zira o din psikolojisi verileri sayesinde kendi dini duygu, düşünce ve davranışları ile ilgili daha yüksek bir farkındalık yakalayabilir. Dini gelişimin anahtar kavramının farkındalık olduğu düşünülürse bu durumun ne kadar önemli bir katkı olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Kendisi gibi ilişkide bulunduğu diğer insanların dini duygu, düşünce ve davranışlarını doğru çözümleyebilen birey, sosyal ilişkilerinde önemli avantajlara sahip olabilir. Nitekim dini yaşantısının temel motivasyonları hakkında bilgi sahibi olmadan herhangi birini yeterince tanıyabilmek mümkün değildir. Din psikolojisi verileri, ilk olarak ailede başlayan dini gelişimin seyri ve bu sürecin uygun bir şekilde yönlendirilmesi açısından önemlidir. Zira dini duyarlılıkları yüksek olsa da dini bilgi ve eğitsel formasyonları düşük olan insanların dini gelişim konusunda bilgi sahibi olmamaları, ne zaman, nerede ve nasıl davranacakları konusunda belirsizlikler yaşamaları neden olmaktadır. Bu durum çocukların temel eğitimini televizyon, internet veya sokak olmaktadır. Aile büyüklerinin iyi niyetli olsa da farkında olmadan yaptıkları yanlış yönlendirmeler önemli dinsel soğuklukların neden olabilmektedir. Din psikolojisinin dini gelişim sürecine vereceği katkının bir benzeri aile içi ilişkiler içinde geçerlidir. Gerek dini gerekse genel açıdan birbirlerinin temel motivasyonları hakkında bilgi sahibi olan aile bireyleri birbirlerine daha anlayışlı ve hoşgörülü yaklaşabilirler. İnsanların her zamankinden daha çok birbirini anlamaya ihtiyaç hissettiği günümüzde ise bu kazanımın değeri insanların her zamankinden daha çok birbirini anlamaya ihtiyaç hissettiği günümüzde ise bu kazanımın değeri tartışılmazdır. Din psikolojisi din alanında hizmet eden profesyoneller için önemli katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda özellikle din görevlileri, sosyal hizmet uzmanları, Din kültürü ve ahlak bilgisi ve İmam Hatip meslek dersi öğretmenlerinin muhataplarına ulaştıracağı hizmet kalitesi, onların dini ve psikolojik durumlar hakkında bilgi sahibi olmalarıyla yakından ilişkilidir. Buna ilave olarak pedagoji biliminin de genel psikolojiden beslenmesi, din eğitimiyle ilgili bütün çalışmalarla din psikolojisi verilerini tartışmaz bir şekilde ön plana çıkarmaktadır. Özellikle din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerinin muhataplarının hızlı bir dini gelişim evresinde olduğu düşünülürse, ilgili öğretmenlerin mesleki ve pedagojik formasyonlara kadar dini gelişim doğası hakkında bilgi sahibi olmaları da hayati bir önem taşımaktadır. Nitekim genellikle bu yıllarda gerek ailede gerekse okulda verilen yanlış din eğitimi, ömür boyu telafi edilemeyen soğukluklara neden olabilmektedir. Gerek mesleki gerekse bir inanım olarak dini misyon yüklenmiş dindarların bütün sosyal ilişkileri aynı zamanda dini bir temsil işlevi görmektedir. Bu açıdan mesleki olarak dinsel misyon yüklenen din görevlilerinin psikolojik formasyondan yoksun olmaları iş verimliliklerini düşürdüğü gibi temsil düzeylerini düşürmektedir. Elbette ki bir din görevlisinin sadece din psikolojisi bilmesi yeterli değildir. Mesleki yalan bilgilerinin yeterli olması kadar öğrettiklerini önce kendilerinin uygulamaları gerekmektedir. Ancak bu hizmetlerde tamamlayıcı bir işlevi olan din psikolojisinin esas önemi, din görevlilerinin muhataplarıyla yakalayacakları ortak frekans, yani iletişim kanallarının aktif bir şekilde kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. Zira uygun kanallar bulunmadığı müddetçe ne kadar bilgili olsalar da din görevlilerinin muhataplarına vermek istedikleri şeyleri aktarmaları mümkün değildir. Manevi bakım ve dini danışmanlık. Psikoloji ve din ayrı yöntemler kullansa da insana hizmet etmeye çalışırlar. Ancak her ikisinin de insana yol gösterme ve hayatında ona kılavuzluk etme gayretinde olmasına rağmen çok sayıda insanın psikolojiden ziyade dinin kendilerini sunmuş olduğu çözüm yollarına iltifat ettiği aşikardır. Din adamları da çoğu toplumda ruhsal hijyenik hareketin öncüleri olarak hem psikolojik hastalıkların erken teşhisinde cemaatlerine hem de psikiyatristlere faydalı olabilecek fonksiyonlar üretmiştir. Günümüzde dinin psikoterapik tedavi sürecinde kullanılmasında yönelik artan bir ilgi bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerinde çözüm aramak amacıyla kişisel problemlerin açıldığı ilk insanlar din adamları olduğu gibi psikolojik danışmanlarıyla danışma sürecinde danışanların dini inanç ve duyarlılıklarının nazarı dikkate almaları faydalı sonuçlar üretmektedir. Batı dünyasında yaygın bir şekilde kullanılan pastoral danışma ve tedavi uzun bir dönemden beri Kitab-ı Mukaddes'te bulunan kavramlar ve ruhsal terapi gibi dini içerikli kavramlarla desteklenmektedir. Özellikle kasırga, sel, yangın ve deprem gibi insan psikolojisine alt üst eden doğal afetlerden dolayı sarsılan insanlara verilen psikolojik hizmetlerde dini hassasiyetlerin dikkate alınması daha olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Terapistler dini unsurlardan özellikle bilişsel tedavi süresince hastayı suçluluk veya ceza düşüncelerinden uzaklaştırıp sırası geldiğinde lütuf ve affedicilik gibi güzel düşüncelere yöneltmek amacıyla duygusal destek sağlamada faydalanmaktadırlar. Bu konuda yapılan araştırmalar dini materyalin dahil edildiği danışma süreçlerinin terapik sürecin kolaylaştırmasında etkili olduğu ve seküler danışmadan daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır. ABD'li psikiyatristin katıldığı bir ankette psikiyatrinin dinle olan ilişkisinde uzun süredir hakim olan karşılık anlayışında belirgin bir yumuşama gözlemlendiği, araştırmaya katılan psikiyatristlerin tamamına yakınının din ve ruhsallığın sağlık üzerine pozitif etkilerini onayladıkları, psikoterapi eğitimi alanların dua, günah, merhamet, affedicilik, kefaret, cihat, meditasyon gibi kavramlara vakıf olmalarına yönelik önerilerde bulundukları tespit edilmiştir. Önceleri değerlerin relatif olduğu ve psikoterapinin değerlerden bağımsız olması gerektiğinin savunulmasına rağmen son zamanlarda bazı değerlerin ruh sağlığının temelini teşkil ettiğini kabule yönelik bir eğilim bulunmaktadır. Zira birçok değer ruhsal dengenin bozulmasını önlemek veya dengesi bozulanların durumlarını iyileştirmek için hayatı düzenleyici ve davranışları rehberlik için bir referans çevresi oluşturmaktadır. Son dönemlerde psikolojik danışmanlık yaklaşım ve tekniklerinin dindar danışanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi üzerine durulmaktadır. Dinden ve danışmanlıktan gelen düşünceleri birbiriyle bütünleştirmeye yönelik bu ilginin Batı dünyasındaki sonucu pastoral danışma olmuştur. Dini danışmanlıkta dini olanı ifade etmek için kullanılan pastoral kavramı din menşeli olup sürünün her türlü bakımıyla ilgilenen çobana referansta bulunur. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'yı sembolize eden çobanlık gerçekte bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. Hazreti Peygamber de Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki çoban olmasın. Ben de ailesinin küçük baş hayvanlarını otlatırken peygamberlikle görevlendiren bir çobanım demiştir. Dini danışmada geçen pastoral kavramı her ne kadar Hristiyanlık iması yapsa da çoğu araştırmacı bu kavram yerine daha genel anlamda dini kavramının kullanımını tercih etmektedir. Zira bu tür danışmada sadece Hristiyanlar değil diğer dinlerden hatta dindar olmadığı halde inanç ve nihai konuları önemseyen insanlar da yer alabilmektedir. Buna göre dini danışmanlık tek olmasa da ağırlıklı olarak belirli bir dinin temel değerleriyle bağlantılı bir şekilde yürütülen psikolojik danışma uygulaması olarak yürütülmekte, inancı, düşüncesi ve değerleri ne olursa olsun maneviyatlarının sonuçlarıyla bağlantısını sürdürmek isteyen herkese hizmet verebilmektedir. Bireyin psikolojik, etik ve teolojik içsel referans çerçevesinde özel bir atıfta yapılan dini danışmanlık, insanla bir bütün olarak ilgilenmekte, bu uygun olduğunda insanın aşkın olanla ilgili kendi anlamını bulmasına ve onunla ilişkisine yardımcı olmaktadır. Buna göre dini danışman, din adamı olabileceği gibi danışmada aşkın boyuta dikkate alarak psikolojinin danışmanı ve psikiyatristi olabilir. Din psikolojisi ve diğer disiplinler. Din psikolojisi, tarihi gelişim süreci içinde bilimsel bir disiplin olarak kendine bu konum edinme konusunda önemli sorunlar yaşamıştır. Bu sorunun kökeninde din psikolojisinin din bilimlerinin mi yoksa psikolojinin mi alt alanı olduğu veya ikisinden de bağımsız disiplinler arası bir yaklaşım olup olmayacağı meselesi yatmaktadır. Din psikolojisinin gelişimini yavaşlatan bu tartışmalar günümüzde önemli ölçüde geride kalmış durumdadır. Zira din psikolojisi, din konulu bir insan bilimi olarak din bilimleri kategorisinde yerini almış bulunmaktadır. Buna göre din psikolojisi, konuları çoğu kez genel psikolojinin diğer alanlarıyla ilişkili olmakla birlikte araştırmacıları etkili araştırmalar yapan, çalışmaları evrensel bir boyut kazanan ve önemi giderek artan güçlü bir araştırma teşebbüsü olarak gelişimini sürdürmektedir. Din psikolojisi, kullanmış olduğu yöntem, teknik ve terminoloji açısından genel psikolojiyle birçok ortak özelliğe sahiptir. Ancak o, kendi özgü araştırma alanı ve geliştirmiş olduğu yeni yaklaşımlarla genel psikolojinin bir alt dalı olmakla birlikte olmaktan çok din bilimleri kategorisine daha uygun düşmektedir. Buna göre din psikolojisi kullandığı psikolojik yaklaşımla psikoloji bilimine daha yakın duruyorsa da özellikle ülkemizde ilahiyat alanında gelişme imkanı bulmuştur. Bireysel inanç ve davranışların oturtulacağı genel referans çevresinde olan ihtiyaç, din psikologlarının çalışma yapacağı insanların dini hakkında bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Buna göre din psikologlarının ilahiyat kökenli olması önemli bir avantaj oluşturmasına rağmen psikolojik formasyon konusundaki eksikleri önemli problemler oluşturmaktadır. Diğer taraftan dünyada olduğu gibi ülkemizde de psikologların teorik olarak dinsel bir altyapıya sahip olmamaları bu alanda çalışma yapma cesaretlerini kırmakta ve ilgilerini zayıflatmaktadır. Dindar bireyin iç dünyasını anlamaya çalışan din psikolojisi çalışmalarının zorluğu bizzat talip olduğu araştırma konusundan kaynaklanmaktadır. Bu alanda bilgi toplamanın zorluğu kadar elde edilen verilerin anlamlandırması ve açıklanması sanıldığı kadar kolay değildir. Dini hayatın insanın mahrem alanlarından biri olması ise konuya ayrı bir zorluk katmaktadır. Genel psikoloji ve onun tüm alt dallarıyla parantez içinde sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik psikolojisi, çevre psikolojisi ve benzeri yakın ilişki içinde olan din psikolojisi kendisi gibi sınır alanında bulunan din bilimleriyle de ilişki içindedir. Din psikolojisinin yakın ilişki içinde olduğu diğer bilim kategorisi ise amacı dinleri daha iyi anlamak olan ilahiyat bilimleridir. Zira bir dinin kendine ait kutsalları, inanç ve öğretileri, mezhep ve cemaat farkları o dinin mensuplarının davranışlarını anlamada temel referans noktalarıdır. İnsanın icra ettiği dini bir ritüelin O dinin ibadet sisteminde nasıl bir yer tuttuğu bilinmeden yalnızca dış gözleme dayalı bir tasvirle açıklaması mümkün değildir. Mesele İslam dini açısından bakılacak olursa, iman ve inanç esasları ile Allah'ın sıfatlarını temel konu edinen kelam ilmi, Müslüman bireyler üzerinde çalışan din psikologlarının müracaat etmesi gereken disiplinlerin başına gelmektedir. Fıkıh ise Müslüman insanın günlük ibadet, bireysel ve sosyal hayatı ile ilgili düzenlemeleriyle ön plana çıkmaktadır. İslam'ın doğuşu ve Hazreti Muhammed'in hayatı, sahabenin ve diğer din büyüklerinin dini bilgi ve hayat tecrübeleri bir taraftan dindarlık için bir model oluştururken, diğer taraftan bireysel dindarlığı anlamak için önemli katkılar sağlamaktadır. Bu açıdan İslam tarihi, İslam mezhepleri tarihi, kültür ve medeniyet tarihi gibi bilim dalları din psikolojisinin yakın ilişkide olduğu diğer alanlardır. Din psikolojisiyle aynı sınır üzerinde yer alan ve din fenomenini değişik açılardan inceleyen bir dizi bilim dalı bulunmaktadır. Din bilimleri ya da din konulu insan ilimleri denilen bu ilimlerin başında dini hayat sosyolojik perspektiften inceleyen din sosyolojisi gelmektedir. Dinin rasyonel temelleriyle ilgilenen din felsefesi, din psikolojisinin yakın ilişki içinde olduğu diğer bir bilim dalıdır. Tarihi seyir içerisinde dinleri inceleyen dinler tarihi, dini olayları görünürdeki olay yönü ve objektif gerçekliği içerisinde ele alan din fenomenolojisi, dini çeşitli topluluklar ve bunların kültür ve toplum yapıları açısından inceleyen dini antropoloji, din psikolojisinin yakın ilişki içerisinde bulunduğu diğer alanlardır. Ayrıca din psikolojisi, dini sanat ve edebiyattan insanın dini ilgilerini ve dindar bireyin ruh dünyasını anlamak ve anlamlandırmak amacıyla yararlanmak zorundadır. Son olarak, din psikolojisinin ilişkide olduğu disiplinler, din bilimleri ve ilahiyat ilimleriyle sınırlı değildir. Zira günümüzde bilim dünyasındaki genel kabul, hiçbir bilim dalının diğer disiplinlerden yardım almadan kendi araştırma konusunu bütün genişliği ve derinliğiyle anlama ve açıklama gücüne sahip olmadığı yönündedir. Çünkü günümüzde ortaya çıkan branşlaşma ve çeşitli özel uzmanlık alanları hiçbir disipline kendi çalışma konusunu kendi başına yeterli düzeyde anlama imkanı tanımamaktadır. Bunun sonucunda ise günümüzde bilim dünyasının disiplinler arası parantez içinde interdisiplinleri yaklaşım hakim olmuştur. Günümüzde kabul gören ve çok yönlü disiplinler arası paradigma olarak isimlendirilen yeni yaklaşım, din psikolojisiyle yakın ilişkili olan diğer disiplinler arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşime dayanmaktadır. Buna göre din psikolojisi özellikle son dönemlerde yaygınlık kazanan dindarlığı ölçme çalışmalarıyla birlikte istatistik ve psikometri başta olmak üzere çalışma konusunun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak her türlü sosyal bilimle, hatta tabii bilimle ile de yakın ilişkiler geliştirmek zorundadır. Ayrım sonu.